Dalmaçya'da.
Ayrım 5.
7. Bölüm. Gece ilerledikçe Pongoylu Hanım birçok şirin köyden geçerek şimdiye kadar görmedikleri yabancı ve ıssız bölgelere geldiler. Gittikçe çiftlikler azalıyor, çalılar ve ormanlar sıklaşıyordu. Ortalık o kadar ürkütücüydü ki Pongo kestirmeden gitmeye çekiniyor, dar ve kıvrımlı yoldan ayrılmıyordu. Ay bulutların içine girdiğinden pek seyrek olan işaret direklerini de göremiyordu. Varmak istediğimiz köyü farkında olmadan geçeceğimizden korkarım dedi Pongo. Gün batışında haber filan da gönderemedik. Bizi karşılayan birini bulabileceğimizi sanmam. Ama Pongo yanılmıştı. Ansızın karanlıkların içinden yüksek bir miyav sesi işitildi. Hemen durdular. Önlerindeki ağacın üstünde bir tekir kedi vardı. Siz Pongo ile hanım mısınız diye sordu. Umarım dostsunuzdur. Evet bayan diye karşılık verdi Pongo. Yoksa siz yavrularımızı bulmamıza yardım eden kedi misiniz? Ta kendisi. Asıl adım Samur'dur ama bana kısaca Sam diyebilirsiniz. Ne olur hemen söyleyin, yavrularımız iyi mi? Diye hanım telaşla sordu. Merak etmeyin, çok iyiler. Onları en son dün öğleden sonra gördüğümde çekirge kadar çevik, yağ tulumu gibi tombuldular. Ortalık yavaş yavaş aydınlanmaktaydı. Çalılıkların içinden geçen yolun karşısında kopkoyu bir sütun yükseliyordu. Pongo ile hanım biraz sonra bu sütunun büyük bir duvar olduğunu gördüler. İşte geldik dedi kedi. Yavrularınız şu duvarın ardında. Bu bir hapishaneye benziyor dedi Pongo. Sevimsiz bir yer. Yüzbaşı sonra size öyküsünü anlatır dedi kedi. Böyle diyen kedi onları paslı demir bir bahçe kapısına getirdi. Pongo ile hanım kapının parmaklıklarından içerisini gözetlemeye çalıştılar. Gel gelelim biraz öteyi görebilecek kadar ışık vardı. Yaban otlarının ilerisinde suya benzer bir şey gördüler. Evet suydu bu. Suydu ya ne garip rengi karaydı. Çok geçmeden neden kara olduğunu anladılar. Suya siyah boyalı bir evin görüntüsü düşüyordu. Pongo ile hanım ömürlerinde bu kadar korkunç bir ev görmemişlerdi hiç. Evin geniş düz tuğlaları yüzünde birçok pencere ve oyuk vardı. Bu oyuklar evin gözleriyle burnu gibi duruyor, kapısı da kocaman bir ağzı andırıyordu. Yalnız birçok gözü ve ağzıyla burnu doğru yerde olmadığından yamru yumru bir yüz gibiydi bu. İşte cehennem kapısı denen ev dedi kedi. Kedinin peşinden duvarın çevresinde ilerlemeye başladılar. Biraz sonra ağaçların tepelerini aşan bir kule gördüler. Bu kule kaba, boz taşlardan yapılmıştı. Bir kilise kulesini andırıyordu ama çevrede kilise falan yoktu. Evin duvarına bitişik olarak yükselen kulenin dar pencerelerinin çoğunun camı kırılmış, duvarları çatlamıştı. Kule yıkılmaya yüz tutmuştu. Kedi 3 kez miyavladı. Kulenin içinden buna 3 kesik havlayış karşılık verdi. Sonra içeriden bir sürgünün açılmasına benzer bir ses geldi. Kedi gururlanarak yüzbaşı sürgünleri dişleriyle açabilen tek köpektir dedi. Pongo da o anda bu işi öğrenmeyi aklına koydu. İçeri girin ama bir dakika durun da size bir bakayım. İçeride yeterince ışık yok da. Pongo ile hanımın şöyle bir alıcı gözüyle süzdükten sonra tanıştığımıza memnun oldum Dalmaçyalılar dedi. Dünkü gün batışından beri sizden haber alamadık. Nasılsınız? Çoban köpeği onları kulenin içine götürürken Pongo başlarına gelenleri anlattı. Neyse size biraz kahvaltılık ayırmıştım. Belki aç gelirsiniz diye. Kedi yemek süresince ev sahipliği yaptı. Pongo da ona Bayan Samur demeye gayret ediyordu. Şimdi misafirlerimize yatacağımız yeri göstermeliyiz dedi yüzbaşı. Ne olur uyumadan önce şöyle birazcık yavrularımızı görebilir miyiz diye yalvardı hanım. Kedi göz ucuyla yüzbaşıya baktı. Onlara yavruların daha 1 saat dışarı çıkmayacaklarını söylemiştim dedi. Yüzbaşı da hem sonra heyecandan uykunuz kaçar. Üzülmeye başlamadan önce dinlenmeniz gerekli dedi. Üzülmek mi diye durakladı Pongo. Üzülecek bir şey mi var yoksa? Yüzbaşı yemin ederim yavrular için üzülecek hiçbir şey yok karşılığını verdi. Pongo ile hanım ona inandılarsa da sesinin tonunda bir gariplik olduğunu anlamış. Bunları söylerken kediye kaçamak bir bakış atmasından kuşkulanmışlardı. Hadi bakalım şimdi yukarı çıkalım dedi yüzbaşı. Camları kırık olmayan kat sadece üst kat olduğundan siz orada uyuyacaksınız. Kedi hemen yüzbaşının sırtına atlayıp uzun tüylerine tutundu. Pongo ömründe bir kedinin bir köpeğin sırtında dostça atladığını görmemişti. Yüzbaşının güvenine kedinin de güvenilir olmasına çok şaştı. Kulenin dar ve dönemeçli merdivenlerinden 5 kat çıktılar. En üst katta yüzbaşının çuval içinde taşıdığı samanlardan bir yatak vardı. Hanımın dikkatini dar bir pencere çekti. Bu cehennem kapısına bakıyor olmalıydı. Hanım pencereye koştu. Evet yanılmamıştı. Bu yüzü kadar arkası da sevimsiz olan kara evin arka avlusuna bakıyordu. Sağ tarafında büyük ahır vardı. Yavrularımız buradan mı çıkacak diye sordu hanım. Evet ama şimdi değil bir süre sonra karşılığını verdi yüzbaşı. Onları görmeden gözüme kesinlikle uyku girmez dedi hanım. Yüzbaşı buyurur gibi öyle bir uyuyacaksınız ki sormayın dedi. Size cehennem kapısının öyküsünü anlatacağız. Hadi gelip yatın bakalım. Pongo da yavruları görmek için en azından hanım kadar sabırsızlanıyordu. Ama dinlenmeleri gerektiğini bildiğinden hanımı yatmaya razı etti. Yüzbaşı çevrelerini samanla sıkıştırdıktan sonra burası biraz soğuk dedi. Ben duymuyorum ama olsun siz uzun yoldan geldiniz. Yüzbaşı kediyi yiyecek bulmaya gönderdikten sonra anlatmaya başladı. Yüzbaşı bunları köyün papazından dinlemişti. Cehennem kapısının öyküsü şöyleydi. Cehennem kapısı bütün çiftlik yapıları gibi Hil adı taşıyan bir çiftçi tarafından yapılmıştı. Burası 200 yıllık bir yapıydı ve ilk zamanlar adı Hil'di. O zaman rengi daha karaya boyanmamıştı. Çiftçi borca girince burasını kurulu dövillerin atalarına satmaktan çok hoşlanmışlardı. Kurulu döviller burayı yıkıp şato ve kilise karışımı acayip bir ev yapmayı düşünüyorlarmış. İşe evin çevresindeki duvarlardan ve kuleden başlamışlar. Demir kapılı duvarlar bitince ortalıkta garip söylentiler dolaşmaya başlamış. Evin yakınından geçen köylüler geceleri buradan çığlıklar, vahşi kahkahalar duymuşlar. Bu hapishane duvarlarına benzeyen yerde kimler olabilirmiş ki? Korkuya düşen köylüler çocuklarını korumak için takip etmeye başlamışlar. O zamanlar bu eve cehennem kapısı adı takılmıştı diye devam etti yüzbaşı. Dövile de şeytan deniyordu. Bir gece yöredeki köylerden toplanan adamlar ellerine meşaleler alarak evin kapılarını kırıp burayı yakmaya karar verdiler. Gel gelelim kapıya yaklaştıklarında korkunç bir fırtına patladı ve ellerindeki meşaleler söndü. Rüzgardan ardına kadar açılan kapıdan dövil gözüktü. Elinde yeşil ışıklar saçan üç çatallı bir mızrak tutuyordu. Köylüler çığlık çığlığa kaçıştılar. Karanlıkta kaybolan dövili bir daha hiç kimse görmedi. O günden beri bu ev birçok kez kiralanmasına rağmen kimse duramadı burada. 30 yıldır da boş duruyor. Ama burası hala Vil ailesinin değil mi diye sordu Pongo. Dövil ailesinden bir kurele kaldı. Evet, ev şimdi onun. Birkaç yıl önce buraya gelip evi karaya boyattı. Evin içinin de kırmızı olduğunu duydum. Kurel burada kendisi kalmaz. Mezarcı olan Bedun kardeşlerim burada bedava olarak oturmalarına izin verdi. Bu Pongo'nun duyduğu son sözlerdi. Çünkü öykü sona ererken uyuyakalmıştı. Sakin sakin uyuyan çifte bakan çoban köpeği uyanınca nasıl şaşıracaklarını bir bilseler zavallıcıklar diyerek onları bırakıp aşağı indi. Hanım bir saat geçmeden uyandı. Düşünde yavrularını görmüş, havladıklarını işitmişti. Aslında havlıyorlardı. Hemen ayağa sıçrayan hanım pencereye koştu. Yavrular gözükmüyor, sadece duyuluyordu. Sesleri kara evin içinden gelmekteydi. Derken sesler yükseldi ve ahırın kapısı açıldı. O da ne? Açılan kapıdan bir dalmaçalı yavru sürüsü akın ediyordu. Hanım gözlerini kırpıştırdı. Yavruların bir haftada bu kadar büyümeleri mümkün müydü? Hem bu kadar çok yavrusu yoktu ki hanımın. Kapıdan hala köpekler çıkıyordu. Avlu büyük, gürbüz dalmaçalı yavrularla dolmuştu bile. Hanımın ağzından bir inilti çıktı. Bu yavrular onun değildi. Bir yanlışlık olmuştu. Yavruları hala kayıptı ve belki de çoktan açlıktan ölmüşlerdi. Hanım kederinden ulumaya başladı. Hanımın acılı sözleri Pongo'yu uyandırmış, o da şaşkınlık içinde hala kapıdan çıkan yavrulara baka kalmıştı. Büyüklerinin ardından küçük yavrular gelmeye başladı. Derken birden Uğur'u gördüler. Sırtındaki at nalı beneklerinden yanılmaları imkansızdı. Ardından yuvarlana yuvarlana koşan tombiş göründü. Sonra yamalı, küçük sıskıcık ve öbürleri. Hepsinin de sağlıkları yerindeydi. Küçük kuyruklarını sallayarak avludaki su kovasına koşuyorlardı. Şuna bak, yamalı küçük sıskıcığa yardım ediyor diye bağırdı hanım. Bu ne demek? Bu kadar yavru da nereden çıktı? Uyku sersemi olan Pongo birden kafasını toparlayamamıştı. Ama şimdi her şeyi anlıyordu. Kurele, dalmaçalılardan bir kürk yapmayı aklına koyduğu akşamdan bu yana aylardır dalmaçalı yavrular çalıyor olmalıydı. Avludaki en büyük yavru en azından 5 aylıktı. Gitgide küçülüyordu yavrular. En küçük kendi yavruları olduğundan en son çalınan onlardı herhalde. Pongo düşündüklerini hanıma açıklıyordu ki çoban köpeği üst kata geldi. Aşağıda su taşırken hanımın çığlığını duymuş koşup gelmişti. Artık durumu biliyorsunuz dedi. Umarım iyi uyumuşsunuzdur. Neden ikiniz de endişeli görünüyorsunuz? Yavrularımız iyi görünüyorlar dedi hanım. Evet sevgilim diye karşılık verdi Pongo. Sen onları seyrede dur hele. Sonra yüzbaşıya dönerek hadi biz aşağı inip su içelim dedi. Pongo ne kadar da susamıştı. Kovanın sapını dişleri arasına sıkıştıran yüzbaşı şimdi benimle birlikte göle yürüyüş yapmaya gel. Hem uykun açılır dedi. Oysa Pongo'ya ömründe gözüne bir daha hiç uyku girmeyecekmiş gibi geliyordu. Birlikte yürürken kaç tane yavru var dersiniz diye sordu Pongo. Tam olarak bilemem ama 100'e yakın olsa gerek. 100 mü? Göle gelmişlerdi. Yüzbaşı biraz daha su içsen iyi olacak dedi. Pongo eğilip birkaç yudum aldıktan sonra umutsuzca yüzbaşıya baktı. Yüzbaşı şimdi ne yapacağım ben? Ne dersin? Eşin sadece kendi yavrularını mı kurtarmak ister? Başlangıçta böyle isteyebilir ama bunun öbürleri için ölüm demek olduğunu anlayınca mutlaka onları da kurtarmaya çalışacaktır. Yavrularınızın bu yolculuk için yeterince büyük olmadığını biliyorsun sanırım.
Ayrım 3.
Pongo pekala biliyordu bunu. Zaten yavrular büyüyünceye kadar cehennem kapısında bırakmayı, onlara gözcülük ederek tehlike yaklaşırsa hemen harekete geçmeyi kararlaştırmıştı. Bunu yüzbaşıya anlatınca evet böyle yapmaktan başka çare yok diye onayladı o da. Ama öbür yavruları ne yapacağız? Bütün İngiltere'ye haber salar, anneleriyle babalarının gelip onları kurtarmasını sağlayabiliriz. Bu kadar zaman sonra geleceklerini hiç sanmam. Öyle olsa bile sahiplerimiz bu yavruları evlerine alırlar mı dersin? Pongo derlilerin herhangi bir köpeğin yardımına koşmadan durmayacaklarını biliyordu. Biliyordu ya dile kolay bu 100 tane yavru. Yine de bir umut. Hem salon oldukça genişti. İstemediklerini sanmam dedi Pongo. Ama yüzbaşı bir düşünsene. Bu sürüyü nasıl Londra'ya götürebilirim? Olacak iş değil bu. Böyle oldukları gibi değil tabii. Hepsinin eğitilmesi gerekir. Sıra halinde yürümeyi, söyleneni yapmayı, büyüklerin sürü başlığı yapmasını öğrenmeleri gerek. Bunu ben de öğrenmek isterim dedi Pongo. Pongo'nun kafasını bir şey kurcalıyordu. Sormadan edemedi. Yüzbaşı, Kroll neden bu kadar çok dalmaçalı çaldı dersin? Herhalde birden çok kürk yapmayı düşünmüyordur. Bu soruya çoban köpeği şaşırmış göründü. Kocasının Kürkçü olduğunu biliyorsun. Zaten onun da bunun için evlendiği de apaçık ortada. Demek mesele buydu. Nasıl da aklından çıkmıştı bu Pongo'nun? Döviller halka Dalmaçyalı kürkü satacaklarsa cehennem kapısı bir kürk çiftliği haline gelir. Kureli ortadan kalkmadıkça da hiçbir Dalmaçyalı postunu kurtaramazdı. Pongo merdivenleri çıkarken Londra'ya döner dönmez bu işi halletmeliyim diye düşündü. Hanım pencerenin geniş pervazına uzanmış, yavruların içeri girmesini seyrettikten sonra orada uyuyakalmıştı. Pongo hanımı uyandırarak yatağına yatırdı, kendi de yanında uykuya daldı. Yüzbaşı onları uyandırdığında gece olmuştu. Yavrular geldiğinize pek sevindiler. Öbürlerinin anne ve babalarından bir haber yok. Gün batışında her yere haber salındı. Bütün köpekler sağ salim gelişinize çok memnun. Bütün kulaklar bu küçük köyde. Biraz kendinize gelince onlara bir iki haber göndereceğinizi söyledim. Memnuniyetle dedi Pongo. Şimdi aşağı inip yemek yiyelim. Hep birlikte alt kata inince tüm gün aşırdığı tombul sosislerin kendilerini beklemekte olduğunu gördüler. Kedi çiftliğine dönmezse sahiplerinin güceneceğini, onlarla birlikte çay vakti süt içmesi gerektiğini söylemişti. Sevgili küçük sahibim Tommy yıkanırken benim bulunmamı ister demiş ve koşarak çiftliğe gelmişti. Yüzbaşı burnuyla pencereyi açıp cehennem kapısının korunma araçları ne kadar çocukça dedi. Bu kuleden girme imkanı varken ön kapıya demir kilit asmaları saçma. Pencereden bakan Pongo kulenin avluya açılan bir kapısıyla çalılığa bakan alçak bir penceresi olduğunu gördü. Bir de arka kapısı vardı. Yüzbaşı onları pencereden dışarı çıkardı. Hazırlıklı olmalıyız dedi. Bu pencere rüzgarla kapanabilir ve dışarıdan açacak mandalı da yok. Bu kapıyı da açmak zaman alabilir. Yüzbaşı kapıyı içeri doğru açtı ve önüne büyük bir taş yuvarladı. Şimdi nasıl içeriye gireceğimizi yolda anlatacağım dedi. Yüzbaşının planı şöyleydi. Badunlar televizyon seyrederlerken Uğur kardeşlerini avluya çıkaracaktı. Ama hava soğuk olduğundan avluda fazla kalmaları doğru olmaz dedi yüzbaşı. Aslında siz arka kapıdan mutfağa girebilirsiniz pekala. Uğur odada televizyonun ışığından başka ışık olmadığını söylemişti. Diz çökerseniz görünmeyebilirsiniz. Badunlar sizi görse bile büyük yavrulardan olduğunuzu sanırlar. Ama göreceklerini de sanmam. Çünkü Uğur'un söylediğine göre programın sonuna kadar ekrandan gözlerini ayırmaz, sonra da sersem gibi mutfağın şiltesinde uyuyakalırlarmış. Geceyi bile orada geçirebilirsiniz. Gün doğarken size seslenirim. Badunlar uyanmadan dışarı çıkarsınız. Pongo ile hanım bu plana uygun bulmuşlardı. Bunu her gece yapabilir miyiz dersin diye sordu hanım. Yüzbaşı yapmamalarına bir neden olmadığını ve yavruların Londra'ya dönmeleri için gerekli eğitimin bile geceleri yapabileceğini söyledi. Uğur badunların uykularının ağır olduğunu söyledi. Ben bile girip sırayla yavruları avluya çıkarır, talim yaptırırım. Ama ilk önce sizin içeri girip duruma bir bakmanız gerek. Konuşa konuşa ahırın kapısına gelmişlerdi. Artık bana bir şey söyleme yüzbaşı dedi Pongo. Hiçbir şey anlamayacak kadar heyecanlıyım. Sen iyi misin hanım? Hanım heyecandan tir tir titriyordu. Yavrularıma kavuşacağıma bir türlü inanamıyorum dedi. Yüzbaşı ahırın kapısını açtı. Hanım içeri girerken küçük bir sevinç çığlığı attı. Arka kapıda kendilerini bekleyen Uğur'u görmüştü. Arkasında mutfağa giden karanlık koridorda bütün kardeşleri duruyordu. Bundan sonraki birkaç dakikalık mutluluğu anlatmaya kimin gücü yetebilir? Ana ve babalarının çevresinde sıçrayan, hoplayan 15 yavru ve onların hepsini bir arada kucaklamak isteyen Pongo ile hanım. Hepsi ses çıkarmamaya çabalıyor, sevinç çığlıklarını tutmaya çalışıyorlardı. Kuşkulanan yüzbaşıyı duymazlar mı dersin diye sordu Uğur'a. Uğur yavaşça, ne, badunlar mı? Ağzını annesinin kulağına sokmuştu. Yok canım, değerli televizyonlarını sonuna kadar açar onlar. İlk sevinç anı geçince Pongo sessiz olun diye uyardı. Hem de fare kadar sessiz dedi hanım da. Aslında yavruların gürültü çıkarmadıklarına memnun olmuşlardı. Söz dinleyen yavrulardı bunlar. Hepsi birden susmuş, sadece sallanan kuyrukların hışırtısı duyuluyordu. Daha sessiz dedi Uğur. Sallanan kuyruklar da durdu. Onlara emirleri dinlemelerini öğretiyorum dedi Uğur yüzbaşıya. Aferin oğlum, aferin. Bu sabah seni onbaşı yapmıştım, şimdi çavuş yapıyorum. Böyle gidersen çok kalmaz haftaya yine terfi edersin. Şimdi ben gideyim, küçük Tommy banyo yapmış mı ona bir bakayım. Yüzbaşı Pongo'ya birkaç saate kalmaz dönerim. Sen kapıya çıkıp bana durumu bildir ya da çavuşla haber gönder dedi. İçeri girip televizyon seyretmeyecek misiniz efendim diye sordu Uğur. Badunlar uyanıkken olmaz, Dalmaçyalı olmadığımı fark ederler. Yüzbaşı gidince kardeşlerini mutfağa gönderen Uğur, annesiyle babasına karanlık koridorda yol gösterdi. Gözleriniz karanlığa alışıncaya kadar yavaş gidin diye öğütledi. Çavuş Uğur'un komutası altında yavrular okullu öğrenciler gibi düzenli bir şekilde sessizce mutfaktan çıktılar. Bu arada Pongo ile hanım Badun kardeşleri gözlüyorlardı. Ama onların bir şeyden haberi olacak halleri yoktu. Gözleri televizyondan başka bir şey görmüyordu. Yavruların ardından Pongo ile hanım çıkarlarken kiler kapısından son bir kez Badunlara baktılar. Yerlerinden kımıldamamışlardı. Pongo'nun durup ne yapacağını düşünecek zamanı olmadığından yavruları doğruca kuleye götürmeyi uygun buldu. Yüzbaşı nasıl olsa bir çare bulurdu. Kulenin ilk katında 97 yavruyu alacak yer yoktu. Bu kalabalığa üst katlar da yetmeyince Pongo onları çalılığa götürdü. Tam çalılığa varmışlardaki yüzbaşı çıka geldi. İlk önce Pongo'nun düşüncesizlik edip bir an önce kaçmaya kalkıştığını sandı. Ama olanları işitince Pongo'yu bu doğru davranışından dolayı övdü. Bunu çavuş Uğur akıl etti diye açıkladı Pongo gururla. Aferin başçavuş dedi yüzbaşı. Sabırsızlanmaya başlayan hanım, peki ama nereye gideceğiz diye sordu. Bakın yavrular soğuktan nasıl titriyorlar. Çoban köpüğü üzülerek yüzünü buruşturdu. Yüzü uzun tüylerle örtülü olduğundan herkes bu ifadesini kolaylıkla anlamazdı. 97 yavruyla ne yapabilirdi? Endişelenmemek mümkün müydü?
Ayrım sonu.